Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Konuşa Konuşa programıyla bugün de karşınızdayım. 103 emekli amiralin kaleme aldığı Montreux bildirisi olarak kamuoyunda isimlendirilen, ardından da AKP'nin sert tepkilerine neden olan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu emekli amirallerle ilgili soruşturma başlatmasına neden olan bildiriyi konuşacağız tüm yönleriyle. Elbette bir konuğum var. Konuğum ANAP eski genel başkanı ve iktisatçı Nesrin Naz. Nesrin Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Gülten Hanım. Teşekkür ederim.
Nesrin Hanım, günümüz yok ki sakin geçsin, çok büyük bir olay patlak vermesin. Belki başka coğrafyalarda bir yıla, 10 yıla sığdırılacak gündemleri biz günler içerisinde yaşayıp tüketiyoruz. Ve belki de bir hafta sonra o eski gündemin ne olduğunu bile hatırlamıyoruz. Ama AKP'nin hassas noktaları kaşımaya devam ettiğini sanki gözlemliyoruz. Zira askeri vesayet, darbe bu konuda çok büyük bir mağduriyet izlenimi verdi yıllarca. Yeniden aynı noktaya dönülmüş görünüyor. Siz öncelikle bildiriyi nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü iki farklı görüş var. Kimileri emeklidir bu isimler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bağlamaz ve emekli insanlar da asker bile olsalar görüşlerini ifade edebilirler şeklinde yorumluyor. Kimileri de hayır, AKP'nin eline yeni bir mağduriyet kozu verildi yorumlarını yapıyor. Siz hangi noktadasınız?
Valla Gülten, yani ben bildiri açıkçası dün çok geç bir şeyde gördüm ve okudum. Yani bildiri üzerinde, işte bir bildiri üzerinde konuşulmaya falan, ne bildirisiymiş diye aradım. Biliyorsun annemi kaybettiğim için biraz açıkçası gündemden biraz koptum. Teşekkür ederim Gülten. Şimdi bildiriye baktığımda çok iyi ifade edilmemiş belki, ama yani emekli amirallerin çok iyi bildikleri bir konu olan Montreux ile ilgili bir uyarıları var. Yani kaygılı olduklarını ifade ediyorlar. Aslında kaygılı olduklarını ifade etmenin ötesinde de bir ben uyarı dedim, ama o da yanlış bir şey, kelime. Uyarı falan yok yani. Sadece Türkiye'nin istemediği sonuçlarla karşılaşabileceğini söyleyip kaygılarını iletiyorlar. Bu açıdan baktığınızda tamamen anayasal eleştiri sınırları içinde ve her Türk vatandaşının ister emekli olsun, ister işte başka bir mesleği yapıyor olsun, eleştiri yapma hakkı var. Onlar da bu haklarını bu şekilde kullanmışlar. Şimdi kimileri işte efendim bildirinin çıkış saati tam böyle bir askerin, hani işte darbeler, gece geç saatler falan, bu zamanlama açısından bir şey yapıyor. Kimisi başına işte yüce milletimize diye bir ifade, bu açıkça bir darbe şeyidir diyor. Ben böyle düşünmüyorum. Yani emekli amirallerin, başta da söyledim, çok iyi bildikleri bir konuyla ilgili kaygılarını dile getirdiklerini düşünüyorum. Kaldı ki bu amirallerin bugün gözaltına alınanlardan bazıları uzun bir süredir bu iktidarla çok ciddi bir şekilde birlikte çalışıyorlardı. Mesela bu iktidarın mavi vatan doktrini, işte bugün gözaltına alınan Cem Gürdeniz'in doktrinidir. Cem Gürdeniz'in kaleme aldığı, müellifi onun olan bir doktrindir Mavi Vatan. Ve iktidar bu Mavi Vatan'ın peşinde. İşte biliyorsunuz, şimdi eğer şeye çıkmazsak, Akdeniz'e açılmazsak, yarın bir gün Antalya Körfezi'nin dışına çıkamayacağız diye olmadık komşularımızla denizlerde olmadık problemler yaşadık. Yıllarca sürdürdüğümüz istikşafi görüşmeler Yunanistan'la bu yüzden kesintiye uğradı. Sonunda Yunanistan değil, Yunanistan nedeniyle bütün Avrupa Birliği'ni bir şekilde Ege'de karşımıza, Akdeniz'de karşımıza aldık. Ve en sonunda da aman biz ettik siz etmeyin, ön koşulsuz masaya oturmaya ve istikşafi görüşmelere hazırız dedik. Bütün bütün bunlar birlikte kotarılan işler. Daha ben şöyle söyleyeyim size, bundan işte 3-4 hafta öncesine kadar Cem Gürdeniz'in iktidara yakın kanallarda çıkıp haritalar başında Mavi Akdeniz'in nerede başladığını, nerede bittiğini, Türkiye'nin haklarının ne olduğunu anlattığını biliyorum. Şimdi ne oldu da birdenbire bu noktaya geldiler? Aslında gerçekten karışık ve karmaşık. Başta Gülten'cim sen sunarken dedin ki Türkiye'de o kadar hızlı gelişiyor ki olaylar, yetişemiyoruz dedin. Çok doğru, ama işte hızlı gelişmesinin sebebi tam da bu. Yani rejim değişiyor. Rejim değişen bir ülkede hız önemli. Birbiri ardında daha kamuoyu sindirmeden, karşı güçler oluşmadan arka arkaya atılan adımlar, hızla atılan adımlar son derece önemli. Şimdi biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yani o rejim değişikliğinin ayak sesleri hepimizi sarsıyor ve sallıyor. Şimdi iktidarın...
Çok özür dilerim. Burada araya girip bir şey eklemek istiyorum. Hatta sormak istiyorum. Şimdi siz dediniz ki bu komutanlarla birlikte çalışıyordu. Mavi Vatan'ın mimarı zaten iktidarla birlikte bu isimlerden bir kısmı. Cihat Yaycı vardı. Bir süre önce görevden alınmıştı. O da Mavi Vatan'ın ateşli savunucularından birisiydi. Acaba iktidarı oluşturan ortaklar arasında da ciddi bir ayrışma mı söz konusu? Yani Cihat Yaycı'nın görevden alınması, Mavi Vatan'ın daha dillendirilmesi, oradaki gemilerin, araştırma gemilerinin geri çekilmesi, masaya oturulması, istikşafi görüşmeler için Yunanistan'la Avrupa'ya yeşil ışık yakılması. Nasıl görüyorsunuz? Yani burada da bir ayrışma mı var?
Şimdi önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Evet, Cihat Yaycı bu konuda o da önemli isimlerden biri, ama Cem Gürdeniz bizzat müellifi yani Mavi Vatan'ın. Yani iktidarda bir ayrışma mı var, politikada büyük bir şey mi var, değişiklik mi var? Çünkü gözaltına alınan generaller sadece Mavi Vatan değil, Avrasyacı bir kısmı da. İşte Montreux'un neye karşılık geldiğine dikkate alırsanız, aslında Montreux Anlaşması'nın iptalini dört gözle bekleyen bir tek Amerika Birleşik Devletleri var. Yani Karadeniz bizim bir Amerika açısından daha serbest bir deniz haline gelmesi önemli. Ama ben bütün bunların arkasında bunların olduğunu düşünmüyorum. Bakın, Montreux tartışması nereden çıktı? Montreux tartışması İstanbul Sözleşmesi'nden, meclisin yetkileri gasp edilerek ya da meclis yok sayılarak bir cumhurbaşkanlığı imzasıyla çekilinmesi sonucunda meclis başkanının yaptığı, yani işte cumhurbaşkanı buna yetkilidir, o isterse imzalar, isterse çekilir, her şey onun yetkisi dahilindedir denen bir dediği bir şeyde, röportajında şeyin muhabirin, Muharrem Sarıkaya'ydı galiba. Peki tek imzayla Montreux'den de çekilebilir mi Türkiye sorusu, muhtemelen bir anlaşmalı soru diye düşünüyorum ben bunu. Verdiği cevapla başladı her şey. Evet dedi, tek imzayla Cumhurbaşkanı dedi, isterse Montreux'den de çekilebilir dedi. Şimdi bu unutuldu. Yani bu hiç konuşulmuyor. Şimdi bir imzayla işte 1936'dan beri var olan ve Türkiye'nin işte Marmara Denizi ile Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı bir bütün olarak kapsayan ve uygulama gücü ve yetkisi elinde olan, anahtarı elinde, Türkiye'nin eline veren bir anlaşmanın bir kişinin isteğiyle sonlandırılması gerçekten korkunç bir şey. Yani bir devlet için korkunç bir şey. o devletin ne kadar devlet olma vasfından uzaklaştığını gösteren ve ne kadar öngörülmez olduğunu gösteren bir şey. Zaten bugün başımıza gelenlerin, yani ekonomiden dış politikaya, işte bütün alanlarda başımıza gelenlerin arkasında yatan temel sebep de bu. Yani Türkiye'nin had safhada öngörülmez bir ülke olması. Bu nedenle Türkiye'yi herkes kendinden uzak tutmak istiyor. Türkiye'nin dostluğunu da istemiyorlar. Yani dost olmaktan da korkuyorlar Türkiye'yle. Çünkü yarın ne yapacağı belli olmaz diyorlar. Müthiş öngörülemez. Bu öngörülemezliğiyle öngörülemezliği dostlarını da kendisiyle beraber dibe çekme tehlikesi içeriyor. O nedenle dikkat ederseniz Avrupa Birliği'nden işte bütün ilişkide olduğumuz ülkelere baktığınız zaman herkes Türkiye ile olan ilişkisini bir şekilde sınırlandırmaya ve Türkiye'yi onun dışında tutmaya çalışıyor. Yani son Avrupa Birliği şeyi de alınan kararlar da bir anlamda bunu söylüyor bize. Yani artık sen bizimle ortak değilsin, bu ilişki bir şekilde bitti. Ama şu duvarların ötesine geçme, ileri karakol olarak aman benden uzak, orada dur. Şimdi Rusya ile olan ilişkimiz de bir anlamda böyle bir al-ver dengesi içinde gidiyor. Yani işte bir yerde Türkiye'yi sıkıştırıyor, bir yerde serbest bırakıyor. İşte bu tarafta Ukrayna'da yaşanan gelişmeler, aşağı tarafta İdlib'de olanlar derken Türkiye giderek sıkışmış bir durumda. Şimdi böyle bir durumda kalkıp Montreux'den işte tek taraflı bir imzayla çekilebilir demek aslında hakikaten ne denir, şeyin tepesine tüy dikmek gibi bir şey. Şimdi geldiğimiz nokta, şunu söyleyeyim bir tek, geldiğimiz noktada bu nereye kadar gideri anlayabilmemiz için bu muvazzafları ne kadar uzanacak, bunu görmemiz lazım. Bu bir. İkincisi, yani yansıyan bir takım bilgilerden şöyle bir şey var. Galiba bir süredir bu şey bildiri üzerinde WhatsApp gruplarında ya da başka sosyal medya mecralarında yazışıp son şeklini vermeye çalışıyorlarmış ve hükümet haberdarmış bundan. Ama istese engelleyebilirdi.
15 Temmuz darbe girişimi gibi.
Evet, engelleyebilirdi. Yani şeyi kapatabilirdi. Yani sosyal medya hesaplarını kapatabilirdi. Ya da bir telefonla, yani Cem Gürdeniz'e mesela telefon açsalar, işte Milli Savunma Bakanı dese ki ya yapmayın, yani şu anda Türkiye'nin ilave bir şeye, karmaşaya hiç tahammülü yok dese, hayır mı diyeceklerdi? Ben hiç hayır diyeceklerini düşünmüyorum doğrusu. Yani muhtemelen durdururlardı bu bildirinin açıklanmasını. O nedenle hükümet şöyle bir yol vermiş gibi görünüyor. Zannediyorum şöyle bir şey var. Mart ayının başlarında da Türk Silahlı Kuvvetlerindeki işte atamalarla ilgili işte şey değişti biliyorsunuz. Yani yeni bir karar geldi. Artık Genelkurmay Başkanı'nın yetkisi alındı. Doğrudan doğruya Milli Savunma Bakanlığı'na geçti. Bundan sonra generallerin, albayların, işte subayların şeyi ataması Milli Savunma Bakanlığı'na geçti. Şimdilik Milli Savunma Bakanı eski bir asker. Ama ileride işte herhangi biri olabilir, damat da olabilir. Yani bu tamamen bir kişinin kimi uygun göreceğine bağlı ya da şey de olabilir. Yani kendisine çok yakın işte şoförünü de yapabilir. Hiç kimsenin itiraz edebilecek hali yok.
Peki Nesrin Hanım, şimdi yine bu isimlere bakıldığında, bildiriye de bakıldığında FETÖ vurgusu var. Yani Gülen cemaatine karşı ortak hareket eden, birlikte mücadele yürüten yine bir yapı var karşımızda. AKP ve yine bu Avrasyacı ya da Ergenekoncu olarak tanımlanan kesim arasında. Şu mu oldu? Yani bu iki kanat, AKP ve bu kanat, Gülencileri tasfiye ettiler. Şimdi birbirlerini tasfiye etmek için çeşitli hamleler yapıyorlar ve iktidar da belki de hamle sırası ondaydı, karşı hamle yaptı vesaire. Biraz böyle de okunabilir mi mesela, ne dersiniz?
Yani ben Böyle okumayı çok sağlıklı bulmuyorum doğruyu söylemek gerekirse. Ama AK Parti açısından baktığınızda özellikle Erdoğan'ın bakış açısından karşımızda son derece pragmatik bir lider var. Yani kendisini iktidarda tutan bütün güçleri bir şekilde manipüle edebilen, istediği şekilde kullanabilen, istemediği zaman da onları bir şekilde uçurumun dibine atan bir iktidar var. Kaldı ki bu iktidar 19-20 yıldan beri sürekli olarak mağduriyet üretmeyi de başarmış ve bu ürettiği mağduriyet üzerinden de güç devşirebilmiş. Yani bir meşruiyet devşirebilmiş bir iktidar. Şimdi burada da bu var. Yani şuna dikkat edin. Yani ülkede sorunlar ağırlaşmaya başladığında bir iktidar çözme kapasitesini kaybetmeye başladığında biz hiç ummadığımız bir şeyle işte gündemle uyanıyoruz. İşte şimdi de yeniden bir darbeydi, darbe değildi gündemi. Oysa darbe diyebilecek bu bildiriye darbe suçlaması yürütecek kişiler arasında iktidar en sonda gelir. Çünkü doğrudan doğruya egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazan parlamentonun aldığı kararları yok hükmünde sayan, daha geçen hafta parlamentoda oy çokluğuyla muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması yasasını saymıyorum ben bu sonucu deyip tekrar gündeme alan bir iktidar. İşte halkın seçmenin iradesine saygı duymayan ve seçmen iradesine aykırı olarak onun seçtiği belediye başkanlarını görevden alıp hapse atan, hiçbir açıklama yapmadan hapse atan, işte milletvekilini yaka paça bir tweetten dolayı milletvekilini düşürüp Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu tokat atarak evinden çıkarıp hapishaneye koyabilen, işte diğerlerini söylemiyorum bile. Yani bütün seçilmiş parlamenterlerin işte önemli bir kısmı halen hapishanelerde. Şimdi seçmen iradesine saygı duymayarak anayasanın hiçbir şekilde kendisini bağlayan bir şey olarak görmeyen ve anayasa beni bağlamaz diyebilen, ahim kararları beni hiçbir şekilde bağlamaz diyebilen bir iktidarın kalkıp buna darbe demesi biraz oluyor açıkçası. Yani nasıl söyleyeyim de komik oluyor. Yani iktidar aslında her gün bir sivil darbeyi yapıyor. Her gün. Yani anayasayı yok sayıyor. İşte en son Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı da ne dedi? Anayasa Mahkemesi kaldırılsın. HDP kapatılmıyorsa dedi. O zaman Anayasa Mahkemesi kapatılsın dedi. Yani bütün bunların karşısında böyle bir bildirinin üzerinde tepinmek diyeceğim buna. Bu ancak iktidarın hakikaten Allah'ın lütfu gibi buna da sarılmasını bana hatırlatıyor. Yani çözemediği problemleri unutturacak bir gündem ve bunun üzerinden böyle bir gürültü koparıyor. Ama bu gürültü koparmakla kalmayacak gibi görünüyor. İşte muvazzaflar araştırılmaya başlanmış vesaire. Buradan galiba Türk Silahlı Kuvvetleri'nde doğrudan doğruya AK Parti'nin ordusunu kuracak AK Parti'nin, yani şu anda tam kendi orduları olduğundan emin değiller galiba. Bütünüyle AK Parti ordusu haline gelecek bir adımı atacakları gibi bir şey alıyorum ben bunda. Çünkü o 5 Mart'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki o atama şeyini değiştirmeleri ve Milli Savunma Bakanı'na genelkurmaydan alıp vermeleri de bunun bir şeyi, parçası.
Hep bir ordu korkusu var mı her şeye rağmen?
Evet, hep bir ordu korkusu var. Yani hep var bir ordu korkusu var. Bunu yapacaklarını düşünüyorum. Yani bu daha da gelişleyecek galiba. Çünkü iktidar bakın her itiraza karşı çok sert karşılık veriyor. Yani burada mesela Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, gözaltına alınması, daha sonra işte yapması, hapishaneye evinden yaka paça sürüklenerek götürülmesi, bütün bunlar daha efendice yapamaz mı? Yapar. Ama bütün bunları gözümüzün içine soka soka yapmasının sebebi şu, bu hepinize bir mesajdır. Yani itiraz etmeyin, benim yanımda durmadığınız ya da bana karşı tavır aldığınız ya da beni eleştirdiğiniz takdirde bütün bu muameleyle karşılaşırsınız. Yani o korkuyu yaratmak ve o korkuyla toplumu sindirmek istiyor. Şimdi bu 103 generale, amirale, emekliye diyeyim ben, emekli çünkü emekli evet, amirale evet. Yapılandı. Bugün hemen galiba lojman hakları iptal edilmiş, bir takım şeyler getirilmiş, koruma hakları kaldırılmış falan. Şimdi burada aslında şunu söylüyor, diyor ki hukuk falan yok. Benim için hukuk, ceza, yani sopa ve havuçtur. Yanımda durursanız havuç alırsınız, benim karşıma geçerseniz sopamı yersiniz. Şimdi sürekli sopayı gösteriyor. Boğaziçi Üniversitelerine de aynı şekilde. Kadın meselesinde de biliyorsunuz, İstanbul Sözleşmesi'nde de öyle. Aslında orada da yaptığı şey şu. Tek imza ile çekiliyorum. Bakayım yani toplumda ne kadar bu şey olacak? Yani bunu yapabilecek miyim? Tek yeterli tepki gelmeyince, yani kadın derneklerinin dışında, kadın örgütlerinin dışında toplumda çok böyle büyük bir gürültü olmayınca ha tamam bu oldu diyor. Yani sürekli böyle bir önce bir test ediyor, sonra daha büyük bir adım atıyor. Burada da aynı şeyi yapacaktır. Böyle şimdilik test ediyor, sonra daha büyük bir adım atacaktır. Ve ben korkarım buradan çok çok karanlık bir tünele doğru hızla yol alıyoruz.
Peki Nesin Hanım, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi istedikleri doğrultusunda belki AKP'nin ordusu haline getirmeye çalışacaklar gibi bir yorum yaptınız. Bunu başaramadılar mı şu ana kadar? Yani kimleri tasfiye edecekler? İşte bu Avrasyacı olarak, Ergenekoncu olarak tabir edilen kanadı mı tasfiye edecekler? Çünkü hemen her gün zaten muvazzaflara yönelik operasyon haberlerini okuyoruz biz. Tam olarak istediklerine, yani paranoya halindeler ve korku içinde olduklarından dolayı mı bu adımları atıyorlar?
Yani şimdi kimleri tasfiye ediyor? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısını bilmiyorum doğrusu. Yani o nedenle kimleri tasfiye edecekleri konusunda da bir şey söyleyemem size. Ama yani şu son atılan adım muhtemelen dış politikadaki sıkışmışlıklarıyla da çok ilgili diye düşünüyorum. Yani Mavi Vatan'ın müellifini işte darbecilikle yapıp gözaltına almayı başka türlü izah edemiyorum. Yani oradaki politika değişiklikleriyle de ilişkili olabilir. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde şu anda her şey ellerinde gibi görünüyor. Yani her şey kontrollerinin altında gibi görünüyor. Ama bakın bu olayda şunu da biz görmüş olduk. Yani bu bildiriden sonra arka arkaya bir takım açıklamalar yapıldı biliyorsunuz. Yani işte bu bildiriye imza atanları kınayan ve işte darbecilere karşı bilmem hükümetimizin yanındayız diyen bir dolu kuruluş hemen öne atlayıverdi. Yani bunun için Tapu Kadastro, işte Erzincan mıydı? Erzincan Bölge Müdürlüğü olmak üzere. Ama bir başka bir şey de oldu. Bir Yargıtay hakimi daha önüne gelmeden böyle bir şey karar, hakim fikir beyan etti. Bugün Yargıtay da galiba fikir beyan etmiş. Yani kınıyoruz evet, diye. Evet. Yani burada şunu gördük aslında bu olayda. Yargının bütünüyle iktidarın kontrolü altında olduğu ve elinde olduğunu gördük. İktidar aslında burada şunu da sınıyor diye düşünüyorum. Ben kimler benim yanımda, kimler benim karşımdayı da sınıyor diye görüyorum. Muhalefette de bir şeye yol açtı. Yani muhalefette işte Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi bunu benim gibi bir ifade özgürlüğünün ve düşüncelerini, düşündüklerini ifade etmenin bir parçası olarak izah ettiler. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ama onun dışında işte Akşener başka bir şeyde baktı. Yani generallerin zevzeklik ettiğini söyledi. Yani muhalefet de burada bir bütün olarak duramadı. Duramadığı için aslında iktidar şunu da görmüş oldu. Muhalefeti bölebileceği, parçalayabileceği yeni bir alanı da keşfetmiş oldu. Yani bütün bunlar hep test sürüşleri. Yeni rejimin yavaş yavaş yerleştirilmeye başlandığının göstergesi. İşte biliyorsunuz Cumhurbaşkanı konuşmuyor ama bir bürokrat herkese ayar veriyor. Herkesin haddini bildiriyor. Bugün de bir şey tekrar hatırlattılar. Onu da hatırlatayım. Bahçeli 2004'te generallere bir mektup yazmış biliyorsunuz. Neredesiniz? Niye sessiz kalıyorsunuz? Hı-hı. Bu hükümete karşı işte sesinizi çıkarın diye. Yani bir dönemler o mektupları yazanlar bugün işte bir eleştiri, biraz sert de olsa eleştiri kapsamında alınabilecek bir şeyi, bildiriyi işte darbeci diye şey yapıp bütün rütbelerini sökmekten bahsedebiliyorlar. Dünyayı onlara dar etmekten bahsedebiliyorlar. Kötü bir dönemece girdik. İşte görüyorsunuz zaten bugün enflasyon rakamları da yayınlandı. %16 yıllık enflasyon. Yani hem faizin yüksek, hem kurun yüksek, hem de enflasyonun yüksek olduğu berbat bir döneme girdik. Yani burada işte bunun üzerinde ne kadar tepinirsek hepsi o kadar aleyhimize olacak. Tabii iktidar da zaten bunu örtmek istiyor. Buradaki gerçek rakamları. Her gün intihar haberleri okuyoruz biliyorsunuz. Yani iş bulamayan gençler, işini kaybeden insanlar, ülkeyi terk etme umudunu da artık kaybedip, çünkü şu anda pandemi nedeniyle biliyorsunuz kolay değil ülkeyi terk etmekte, intihar eden gençlerin ve çalışanların haberlerini okuyoruz. Pandemide de koşullar giderek ağırlaşıyor ve AK Parti'nin inadı uğruna Cumhurbaşkanı'nın, yani o kitleleri toplayıp kendi gücünü bir şekilde, ben halen güçlüyüm, bakın halk halen benim yanımda, o gösteriyi, o şovu yapma inadı ve ısrarı yüzünden bugün işte resmi rakamlarla 40 binlere çıkmış durumda. Uzmanlar 3 ile çarpın diyorlar bu rakamları ve pandemiden ölüp gidiyoruz. Şu anda 31 bini geçti. Bu da resmi rakamlarla. Belediyelerin açıkladığı rakamları aldığınızda onu da 3 ile çarpmanız gerekiyor. Belki biraz daha fazla. Yani bir bildiri aslında biraz can simidi gibi iktidarın şey yapıyor. O anlamda belki zamanlama konusunda gerçekten bir şey olabilir. Ama çok aradığı bir fırsatı buldu diye düşünüyorum.
Peki son olarak şunu sorayım. İlahiyatçı Profesör Mustafa Öztürk, o da Türkiye'yi terk etti. Almanya'ya gitti akademik çalışmalar için. Ve hilafeti de istiyoruz derlerse şaşırmayın yorumunu yaptı. Tabii o da bir ilahiyatçı bakış açısıyla meseleye oradan yaklaşıyor. Yani bu anlamda da bir dönüşüm öngörüyor musunuz? Ne dersiniz?
Şimdi Gülten, kitleleri yanında tutabilmek ve çünkü başka bir hikaye yok artık. Yani onlara işte iyi bir gelecek, müreffeh bir hayat, çocuklarına iş, daha iyi bir eğitim, daha yüksek bir hayat standardı, bunu vaat edemiyor. Böyle bir hikayesi kalmadı. Çünkü kaynağı kalmadı. Yani dışarıda da kaynağı yok, içeride de kaynağı yok. Bu nedenle başka bir hikaye anlatmak zorunda. İşte üst üste deniyor. Yani Ayasofya biliyorsunuz. Yani Ayasofya'yı işte ibadete açarak aslında işte bir anlamda şeyin, Müslümanların bir rüyasını gerçekleştirdiğini söyledi. gerekti. O yetmedi, olmadı. Onun dışında ondan sonra başka şeyler, başka adımlar attı. İşte en son İstanbul Sözleşmesi'nde işte efendim bizim aile yapımıza uymaz, biz işte geleneksel ve bilmem ne değerlerimizle hareket edeceğiz dedi. Orada bir şeye, o Müslüman İslamcılara, Müslümanlara demeyeyim, İslamcılara, onlara bir taviz verdi. Ayasofya imamını biliyorsunuz, sürekli olarak boynu kalın mıydı? Yani işte laiklik terk edilmeli ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na yeni bir anayasa yapılıp Türkiye Cumhuriyeti bir İslam devletidir yazılmalı diyor. Bütün bunlara, hepsi bunların anayasal söz söyleme hakkı kapsamında değerlendiriliyor. Ama amirallerin en iyi bildiği deniz hukuku ve Montreux konusunda söyledikleri darbe şeyi oluyor. Yani o nedenle iktidar sürekli olarak bu adımı atacaktır. Yani sürekli olarak topluma bu hikayeyi yazma, yeni bir hikaye yazma konusunda bu gündemi dayatacaktır. Mustafa Hoca geçenlerde Halk TV'de dinlediğimde şöyle bir şey de söyledi. Orada bir konuda bir şeyde programı yapanlar gülünce Mustafa Hoca dedi ki benim bildiklerimi bilseydiniz daha az güler, daha çok ağlardınız dedi. Yani gerçekten durumumuz maalesef böyle. Yani Türkiye'de insanların artık nefes alamadığı, yarınını göremediği ve tamamen herkesin işi oluruna ve akışına bıraktığı bir dönem çözülüyor burası. Yani sadece çözülmüyor, çöküyor burası maalesef.
Peki. Nesrin Hanım, yine katıldığınız için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.